Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Bir yıl aradan sonra sizlerle tekrar buluşmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle peygamberlerini sadece doğruları anlatmak üzere göndermez. Peygamberlerin vazifesi sadece doğruları söylemek, insanları imana davet etmek, ibadete ve ahlaka davet etmek değildir. Peygamberler yeryüzünde bir medeniyet kurmak üzere görevlendirilirler. Onun için ki peygamberlerin yeri geldiği zaman savaş yapması icap etmiştir. Ondan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim buyuruyor. Bize sadece rahmet peygamberi olan bir Hazreti Muhammed öğretilmiş olsa bile Hazreti Peygamber bizzatihi kendisi kendinin aynı zamanda harp peygamberi olduğunu da ifade etmiştir. Dini değiştirenler, dini bozanlar, dinin içini boşaltanlar, dinin dünya ile alakasını kesenler, Allah'ı sadece göklere hapsedenler, yeryüzüne karışmayan bir Allah anlayışını yaymaya çalışanlar, onlar elbette ki peygamberimizi de çarpıttılar ve sadece öğütler veren, hiç eline kılıç almamış olan, hiç savaşmamış olan, sadece ve sadece güzel ahlakıyla örnek olan bir insan olarak bize tanıttılar. Halbuki Hazreti Peygamber'e bakıyoruz, onun hayatının her anı mücadeledir. Yeri gelmiş, Mekke'de tebliğ ile mücadele etmiş, yeri gelmiş namaz kılarken başından aşağıya deve işkembesi boşaltılmış, yeri gelmiş boynuna bezi dolamışlar ve çekmişler, boğmaya çalışmışlar. Yeri geldi suikastlere uğradı ve yeri geldi savaşlar yaptı. Allah Azze ve Celle demek ki böyle bir insanı peygamber olarak seçti. İnsanların gözünde peygamber sadece dini bir ıslahatçı olarak görülüyor. İnsanların gözünde peygamber ibadet yapan, gece gündüz namaz kılan, oruç tutan, Allah'ı zikreden bir insan olarak görülüyor. Hazreti Peygamber'in ömrü mücadeleydi. O yüzden onunla birlikte yaşamak zor bir hayattır. Onunla beraber yaşayanlar zor hayatı göze aldılar. Efendimizin yeri geldiği zaman savaş yapacağını, böyle bir peygamber olacağını İncil'lerde de görüyoruz. İncil'de Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu İncil'in bir kısmı belki sağlam olarak kalmış ve o İncil'de şu bilgilere rastlıyoruz. Gerek Matta İncil'inde, gerek Yuhanna İncil'inde, gerek Barnabas İncil'inde Hazreti Peygamber'in, ahir zaman peygamberinin dinsizlerin üzerine güç kullanarak gideceği bildirilmektedir. Yuhanna'da, Barnabas'ta buna benzer birçok bilgiyi görebilirsiniz. Yuhanna'da mesela Hazreti İsa Aleyhisselam dünyanın reisi geliyor demektedir. Benden sonra dünyanın reisi geliyor. Hazreti Yahya Aleyhisselam da benden sonra dünyanın en kudretlisi, benden kudretli olan geliyor demişti. Barnabas İncil'inde de Hazreti Peygamber'in ahir zaman peygamberinin dinsizlerin üzerine güç kullanarak gideceği bildirilmekteydi. Demek ki bu peygamber sadece öğüt vermeyecek. Bu peygamber onunla birlikte öğüdün önündeki engelleri de kaldıracak. Yeryüzünde bir davayı başlatacak. Engel olmak isteyenlerin üzerine de güç kullanarak gidecek. Çünkü fiili kuvvetlere karşı mutlaka fiili kuvvet kullanmak zorundasınız. Fiili kuvvetlere karşı sadece fikir ile hareket edemezsiniz. Çünkü onlar fikirden anlamamaktadırlar. Çünkü onlar zalimdirler ve onlar insanları kendilerine kul yapmışlardır. Öyle bir sistem meydana getirdiler. İnsanların onlara kul olduğu bir sistem. Dolayısıyla o sistemin değişmesini istemeyecekler. Tüm toplumun kendilerine kulluk yapmasını istemektedirler. Onun için İslam davetinin insanlara ulaşmasını istemeyecekler. Engeller çıkaracaklar. İşte o engelleri ortadan kaldırmak için Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i görevlendirdi. İslam'da sadece savunma cihadı yok, taarruz da var. Bunun sebebi Amerika gibi ganimet almak değil. Bunun sebebi insanların kendi kafalarına göre uydurdukları ideolojileri dünyaya hakim kılmak değil. Bunun sebebi insanlar ne kadar kahraman desinler diye değil. Evet, İslam'da taarruz vardır. Savunma, sadece savunma cihadı değil, taarruz da vardır. Ancak bu insanları zorla Müslüman yapmak için değil. O diktatör sistemleri devirmek, o zalimlerin zulmüne son vermek ve sonra insanları özgürleştirmek, özgür bir şekilde kararlarını vermelerini sağlamak. İslam'da taarruzun sebebi, caiz olmasının sebebi bu. Eğer taarruz olmasaydı, o zaman hep savunmada kalacaktık ve o zalimlerin hep saldırmasını bekleyecektik. Ve o diktatör sistemler devam edip gidecekti. Diktatör sistemler insanları kendilerine kul köle yaptılar. İnsanları sömürdükçe sömürdüler ve kendilerinin dediğinin olduğu bir sistem meydana getirdiler. İşte Allah Azze ve Celle bundan dolayı Müslümanlara dünyayı hedef olarak gösterdi. Tüm dünyada İslam'ı hakim kılmayı, zalim ve diktatör sistemleri devirmeyi emretti. Mekkeliler Hazreti Peygamber'in Medine'sine bir takım küçük saldırılarda bulunuyorlardı. Efendimiz Mekke'de iken nice zulümlere uğradı. Sonra oradan hicret etmek zorunda kaldı. Hicret etti, Medine'ye geldi ama hala orada bir İslam kültürü, medeniyeti tam olarak oluşamamıştı. Allah'ın Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Mekkelilerin kervanlarının Şam'dan Mekke'ye gelirken Medine yakınlarından geçmek zorundaydılar. Mekkelilerin kervanlarını ufak tefek ikazlarda bulunuyordu. Mekkeliler de Müslümanlara bir takım zulümler yapıyorlar. Hatta Medine'nin yakınlarına kadar süvari birlikleri gönderiyorlar ve Müslümanların davarlarını, koyun ve keçilerini alıp götürüyorlardı. Müslümanlarla kafirler arasında bir savaş vardı. Her ne kadar silahlı bir savaş henüz başlamamış olsa bile, bunlar Mekke'de Müslümanlara yıllarca zulmetmişlerdi. Mekke'de Müslümanları katletmişlerdi ve Müslümanların Mekke'yi bırakmasına, hicret etmesine sebep olmuşlardı. Müslümanlar orada bütün mallarını, mülklerini bırakmak zorunda kalmışlardı. Fakir bir hayat yaşamak zorunda kaldılar. Medine'ye gittiler, hiçbir şeyleri yoktu. İki devlet arasında, Mekke site devletiyle Medine'deki yeni kurulmaya çalışılan İslam devleti arasında böyle bir durum vardı. Aslında soğuk bir savaş vardı. Bu savaş bazen sıcak savaşa da dönüyordu. Müslümanlardan bazılarını katletmiş de olabilirlerdi ve Allah Resulü bu tehlikeyi bertaraf etmek istiyordu artık. Mekkelilerin zulümlerine artık bir son vermek istiyordu. Bazı batılı yazarlar Peygamberimizin Bedir Savaşı'nı, kervanı vurmak için yola çıkmasını bir yağmacılık olarak isimlendirirler. Hazreti Peygamber'i bir yağmacı olarak göstermek isterler. Halbuki Hazreti Peygamber eğer yağmacı olsaydı, hicret ederken kendisine kafirlerin teslim etmiş olduğu malı mülkü tekrar onlara teslim etmezdi. Bunu bir fırsat olarak bilirdi. Mekke'nin müşrikleri Peygamberimize karşı mücadele vermelerine rağmen, onunla savaşmalarına rağmen Peygamberimizin emin olduğunu biliyorlar, ona güveniyorlardı ve ona mallarını teslim ediyorlardı. Peygamberimiz de o güvene layık olduğunu gösterdi. Kendisine zulmeden bu insanların memleketinden kaçarken, hicret ederken onların mallarını da yanında götürebilirdi. Fakat böyle yapmadı. O malları Hazreti Ali'ye teslim etti. Ben gittikten sonra bu malları sahiplerine teslim et buyurdu. Eğer yağmacı bir insan olsaydı böyle davranır mıydı? Batılı müellifler Hazreti Peygamber'i yağmacı olmakla itham etseler bile şu bir gerçektir ki Müslümanlarla Medinelilerle Mekkeliler arasında bir savaş durumu söz konusuydu ve ondan dolayı Hazreti Peygamber için o kervanı vurmak caizdi. Onlar da zaten gelip ta Medine'nin yakınlarına kadar gelip Müslümanların davarlarını alıp götürmüşlerdi. Koyun ve keçilerini götürdüler. Aralarında böyle bir husumet vardı. Bir savaş durumu söz konusuydu. Dolayısıyla Efendimizin Bedir Savaşı bir yağmacılık değildi. Bu bir savaştı ve savaşta ganimet alınır. Savaşta elbette ki böylesi durumlar olur. Hazreti Peygamber bir komutan peygamber olarak gönderildi. Sadece öğütler veren bir peygamber değil. Eğer komutanlık yönü olmasaydı peygamberliği hakkıyla yerine getirmiş olamazdı. Eğer savaş idare edemeseydi, eğer gerçekten komutan gibi davranamasaydı o zaman peygamberliğini hakkıyla yerine getirmesi mümkün olmazdı. Çünkü peygamber aynı zamanda lider demek. Peygamber aynı zamanda devlet başkanı demek. Peygamber demek, komutan demek. Bunlardan birisi kendinde olmasa o zaman sıfatları eksik olmuş olur. Allah'ın sıfatlarında eksiklik olmadığı gibi Hazreti Peygamber'e de gereken bütün sıfatlar verildi. Onun yapmış olduğu savaşlar incelendiği zaman tam bir komutan gibi davrandığını görürsünüz. 27 tane kendisinin katıldığı 27 sefer
bunların bir kısmında savaş oldu ve kendisinin katılmadığı 60 kadar seriye, kendisi katılmadı ama çeşitli birlikler, ordular gönderdi sağa sola. Bu kadar gazveler ve bu kadar seriyeler yapıldı ve sadece bu kadar savaşta Muhammed Hamidullah'ın tespitine göre 150 kadar insan öldü, öldürüldü. En çok rakam ise yapılan tahminler, yapılan hesaplamalara göre 1000 kadar insan, 700-800 kadar insan öldü. Allah Resulü'nün Medine'deki 10 yılı tamamen böyle bir mücadele ile geçtiği halde gerekli önlemleri alıyor ve çok insanın ölmesini engelliyordu. Bu onun komutanlık vasfına sahip olduğunu gösteriyor. Bugün Amerika sadece Irak'ta 1,5 milyon insanı katletti. Afganistan'da o kadar, dünyanın her tarafında batılılar milyon milyon insan öldürürlerken Hazreti Peygamber'in bütün savaşlarında, sahabenin bütün savaşlarında ölen insan birkaç yüz taneyi geçmemektedir. İnsanın hayatına kıymet veren bir peygamber, onun savaşması bile rahmettir. Sadece öğüt vermesi rahmet değil, sadece dinin inanç esaslarını anlatması rahmet değil, aynı zamanda onun bu savaşları da birer rahmettir. Çünkü yeryüzündeki zalimleri, o diktatörleri devirmek, insanları özgürlüğüne kavuşturmak insanlar için büyük bir rahmettir. Sadece öğüt verseydi, zalimlere kılıç çekmeseydi ve ümmetine örnek olmasaydı ve bu ümmet yeryüzünün her tarafına fetihler gerçekleştirmeseydi, o zaman bu din eksik kalmış olurdu. Hazreti Peygamber'in örnekliği sayesinde bugün dünyanın her tarafına yayılmış olan Müslümanlar var. Müslümanların içerisinden aşağılık kompleksine kapılmış olanlar, İslam'da savunma savaşı vardır, taarruz yoktur deyip duruyorlar. Halbuki taarruz olmasaydı o zaman o diktatör sistemler nasıl devrilecekti? Taarruz olmasaydı İslam o zalimleri devirmeden insanları nasıl özgürleştirecekti? O zaman o mazlum toplumlar demezler mi? İslam madem ki hak dindir, neden bizleri özgürleştirmiyor? Hazreti Peygamber özgürleştirmek için gelmişti. Şeytana karşı özgürleştirdi. İnsanın nefsine karşı insanı özgürleştirdi. İnsanlara karşı insanları özgürleştirdi. Allah'a karşı özgür olmaya kalkışanları onlara engel olmak suretiyle yeryüzünde yaşıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Allah'a karşı özgür olamazsınız. Ama nefsinize karşı özgür olabilirsiniz. Şeytana karşı özgür olabilirsiniz ve insanlara karşı özgür olabilirsiniz. İslam'daki özgürlük anlayışı. Hazreti Peygamber'e bir haber gelmişti. Ebu Sufyan Şam'dan geliyor. Medine'nin yakınlarından bir yerden geçecek. Geçti ve kervan ile geliyor. Kervanda çok miktarda mal var. Kureyş'e ait olan mallar. Hazreti Peygamber'in savaş halinde olduğu Mekkelilere ait olan mallar var. Efendimiz ashabını topladı. Dedi ki böyle bir haber geldi. Ne düşünürsünüz söyleyin. Ebu Sufyan büyük bir kervanla gidiyor Mekke'ye doğru. O kervanı vurmak ister misiniz? Allah Azze ve Celle size o kervanı nasip etmek istiyorsa, o kervanı vurmak ister misiniz? Bütün malınızı, mülkünüzü Mekke'de bırakmak zorunda kaldınız. Onların zulümlerinden ötürü. Malınızı Mekke'de bıraktınız. Parasız geldiniz. O kervanı vurmak ister misiniz? Biraz evvel Efendimiz'e teslim edilmiş olan mallardan bahsetmiştim. Allah Resulü o mallara el koyabilirdi. Ama o zaman yalancılık olurdu. Kalleşlik olurdu. O yiğitliğe sığmazdı. Müslümanlığa sığmazdı. Hırsızlık olurdu. Kendisine güvenmiş olan kimselerin malına el koymuş, onu götürmüş ve Medine'deki Müslümanlara dağıtmış olsaydı, o zaman Efendimiz'e hırsız Muhammed diyeceklerdi. Resulullah böyle bir şey söylemelerine izin vermedi. Onların mallarını onlara teslim etti. Ama şimdi savaş yoluyla onların mallarını almak elbette ki caizdi. Kalleşlik yok ama hesap sorma var. Yalancılık yok ama hesap sorma var. Hırsızlık yok ama gerektiği zaman sıcak savaş var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla istişare ediyordu. Ne yapalım dedi. Onlar da çıkalım ya Resulallah dediler. Çıktılar yola. Allah Resulü çok hızlı hareket edin dedi. Hemen atına binen, devesine binen ya da bunlar yoksa yayan bir şekilde kılıcını alan çıksın. O yüzden herkes katılamadı. 313 kişi kadar, 314 kişi kadar katıldılar. İki tane atları vardı. 70 kadar develeri vardı. Diğerleri yayan yürümek zorundaydılar. Gittiler, gittiler, gittiler. Allah Resulü gerekli tedbirleri almıştı. Kervanın nerede olduğunu öğrenmişti. Fakat kervanın komutası Ebu Sufyan'da idi ve Ebu Sufyan zeki bir insandı. O da haber almıştı. Müslümanların kendisinin peşine düşeceğini, hazırlık yaptıklarını o da haber almıştı. Kervanın yolunu değiştirdi. Deniz kıyısından götürdü. Kızıldeniz taraflarına sürdü kervanı. O taraftan götürüyordu. Ve Allah Resulü kervanı kaçırdı. Kervanın kaçtığı haberi geldi. Ebu Sufyan bir taraftan kervanın yolunu değiştirdi. Sahilden gitti. Bir taraftan da Damdam bin Amr adında birisini Mekke'ye gönderdi. Git Mekkelilere haber ver. Muhammed geliyor. Acele etsinler. Kervanlarını kurtarmak istiyorlarsa acele etsinler, bizi kurtarsınlar. Haber Mekke'ye gelir gelmez Mekkeliler çok süratli bir şekilde hazırlık yaptılar. 1000 kişi hazırladılar ve derhal yola çıktılar. 100 kadar atlıydı. 700 develeri vardı. Sayı olarak da Müslümanların 3 katından fazlaydılar. Binek olarak da Müslümanlardan belki 10 kat fazlaydılar. Ve bu şekilde yola çıktılar. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabıyla istişare etti. Buyurdu ki kervan elimizden kaçtı. Kervan elimizden kaçtı. Ebu Sufyan yolu değiştirdi, kervanı kaçırdık. Fakat Mekkeliler geliyorlar. 1000 kişilik bir kuvvetle. Mekkelilerin iki tane kölesinden Peygamberimiz bilgi almıştı. Onlar sayıyı bilmiyorlardı ama Efendimiz onlara sordu. Günde kaç deve kesip yiyorlar? 9-10 deve kesip yiyorlar dedi köleler. Efendimiz dedi ki demek ki sayıları yaklaşık 1000 kişidir. Çünkü bir deve 100 kişiye yeter. Demek sayıları 100 kişi, demek sayıları 1000 kişidir buyurdu. Ve ashabıyla istişare etti. Dedi ki görüşünüzü söyleyin. Kervanı kaçırdık. Mekke ordusu da geliyor, ne yapalım? Sahabeden Ebu Bekir Sıddık kalktı. Emret ya Resulallah dedi. Her ne dersen yapmaya hazırız ya Resulallah. Ömer kalktı, benzeri şeyleri söyledi. Efendimiz hala soruyordu. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mıdır? Mikdad bin Amr kalktı, dedi ki ya Resulallah. Vallahi dedi, biz Yahudilerin Hazreti Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Yahudiler Hazreti Musa'ya "Fezheb ente ve rabbuke fekatile inne hâhune kaidun" demişlerdi. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın, biz savaşamayız, burada oturacağız demişlerdi. Hazreti Musa aleyhisselam onlara Allah size şurayı vaat ediyor. Allah vaat ediyor. Eğer oraya girerseniz Allah size orayı vaat ediyor, orayı fethedeceksiniz dediği halde, Allah size vaat ediyor dediği halde mağlup olmayacaksınız, galip geleceksiniz dediği halde, onlar böyle cevap vermişlerdi. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz savaşamayız ey Musa. Mikdad bin Amr radıyallahu anh Yahudilerin, İsrailoğullarının o sözünü hatırladı ve onu söyledi. Ya Resulallah, biz sana onların dediği gibi demeyeceğiz. Biz sana diyoruz ki sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz de sizinle beraber savaşacağız ya Resulallah. Onun bu sözüne rağmen, Mikdad'ın bu sözüne rağmen Efendimiz hala soruyordu. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Allah'ın Resulü olduğu halde yine de istişare yapıyordu. Bedir'den çıkardığımız derslerden birisi budur. Allah'ın Resulü istişare yapıyordu. Gerek Medine'den çıkarken, kervanı vurmak üzere Medine'den ayrılırken de istişare yapmıştı. Gerekse Mekke ordusuyla karşı karşıya geldikleri zaman da yine istişare yapıyordu. Allah Azze ve Celle onları karşı karşıya getirmek istiyordu. Bu iki ordunun karşılaşmasını istiyordu Allah. Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken Enfal suresinde buyuruyor ki içinizden sizler ganimet elde etmek için savaşa çıkmıştınız. Kervanı vurmak üzere çıkmıştınız. Halbuki Allah ise kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Sizin ellerinizle onlara ceza vermek istiyordu. Sizin gayeniz ganimet olabilir. Allah'ın muradı olmayabilir. Allah'ın muradı gerçekleşir. Sizin muradınız değil. Siz ganimet peşinde olabilirsiniz. Ama Allah ise kafirleri mağlup etmek istemektedir ve sizin ellerinizle onları cezalandırmak istemektedir. Bu iki ordu karşı karşıya geldiler. Allah Azze ve Celle bu olayı anlatırken buyuruyor ki, eğer anlaşmış olsaydınız yine de bu şekilde karşı karşıya gelemezdiniz. Anlaşsaydınız bile o koskoca çölde bu şekilde karşı karşıya gelmezdiniz. Aynı vakitte orada buluşamazdınız. Ama Allah böyle istedi. Karşı karşıya gelmenizi istedi. Allah kafirlerin kökünü kurutmak istedi. Sizin ellerinizle onlara ceza vermek istedi. Daha evvel Nuh aleyhisselam devrindeki kafirlere tufan ile ceza verdi. Bazı peygamberlerin kavimleri azaba uğradılar. Kimi tufan ile, kimi kasırga ile, kimi deprem ile, kimi buna benzer başka azap şekilleriyle Ama Allah Azze ve Celle kafirlere, Efendimizin karşısındaki müşriklere ceza verirken Müslümanların eliyle vermek istiyordu. Çünkü tufan olsa, tufanla ceza verse, kasırgayla ceza verse, depremle ceza verse, icabında kafirler diyebilirler ki bu tabiat olayıdır. Bu tabiat olayıdır derler ve bu ceza onları çok fazla üzmeyebilir. Ama 313 Müslüman onların 1000 tanesini mağlup ettiği zaman işte o zaman bu onlara çok daha acı olacaktır. Allah'ın muradı buydu. Bu iki orduyu karşı karşıya getirmek istedi. Çünkü onları mağlup etmek ve Müslümanların eliyle onları cezalandırmak istiyordu. Bedir Savaşı'nın bize verdiği bir mesaj da budur. Bugün bazı Müslümanlar görüyoruz ki Allah'ın gücü yetmez mi diyorlar. Allah'ın gücü yetmez mi kafirleri yok etse? Allah'ın gücü yetmez mi onların gücünü yok etse, bizi güçlendirse? Allah'ın elbette gücü yeter. Ancak Allah Müslümanların eliyle kafirleri cezalandırmak ister. Allah Azze ve Celle Müslümanların sevap kazanmasını ister. Derecelerimizin yükselmesini ister. İrademizin güçlenmesini ister. Cesaretimizin artmasını ister. Nefislerimizin terbiye olmasını ister. Allah bizim yükselmemizi ister. Onun için Allah Azze ve Celle Müslümanlarla kafirleri her zaman aynı mekanlarda, aynı zamanda yaratıyor. Allah istese bir memleketin tamamını Müslüman yapar, bir memleketin tamamını da kafir yapar, bir asrın tamamını Müslüman yapar, diğer asrın tamamını kafir yapar ve bu şekilde kafirlerle Müslümanlar ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda yaşarlar ve böylece aralarında mücadele olmaz. Ama Allah'ın muradı o değildir. Allah Azze ve Celle elbette isteseydi böyle yapardım. Ancak Allah Müslümanların gelişmesini istiyor. Cesaret kazanmalarını istiyor. İradelerinin güçlenmesini istiyor. Allah yolunda fedakarlık yapmalarını istiyor. Mallarını ve canlarını ortaya koymalarını istiyor. Cennetin yüksek makamlarını elde etmelerini istiyor. Allah onlarla meleklerine karşı övünmek istiyor. Bunu anlamayanlar neden Allah bizi zayıflattı, neden gücü kuvveti kafirlere verdi diye düşünüyorlar. Allah işte bütün bunları murad etmektedir. Sahabe bile 13 yıl peygamberimizin terbiyesinden geçmiş, yıllarca eğitim görmüş olan sahabe bile böylesi durumlarda henüz hazır değillerdi ve ekseriyet savaşı istemedi. Bedir ehlinden olanlar bile, Efendimiz onların görüşlerini sorduğu zaman Ensardan olan bazıları dediler ki, biraz evvel konuşanlar muhacirler idi, Ebu Bekir'di, Ömer'di, Miktat idi. Ama Allah Resulü hala soruyordu, görüş söylemek isteyen var mı? İçinizde kanaat bildirmek isteyen var mı? Devlet başkanı ve Hazreti Peygamber olmasına rağmen melek ile görüştüğü halde Allah'tan kendisine vahiy gelen bir insan olduğu halde istişare yapıyordu ve muhacirler görüşlerini bildirdiler ama Ensardan hala bir cevap gelmemişti. Efendimiz o yüzden soruyordu. Ensardan olan Sa'd bin Muaz kalktı. Dedi ki, ya Resulallah, sen bizi mi kastediyorsun? Kardeşlerimiz görüşlerini söylediler. Sen hala görüşümüzü soruyorsun. Sen Ensar'ı mı kastediyorsun? Efendimiz evet dedi. Efendimizin korkusu şuydu. Ensar peygamberimize Akabe'de beyat ederken o beyat esnasında şöyle demişlerdi. Ya Resulallah, sen Medine'ye gelinceye kadar biz senden sorumlu değiliz. Eğer yolda bir şey olacak olursa Allah bize bundan hesap sormasın. Yolda başına bir şey gelirse biz ondan ötürü günahkar olmak istemeyiz. Medine'ye geldikten sonra biz senden sorumluyuz. Ailemizi koruduğumuz gibi, malımızı koruduğumuz gibi, canımızı koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Efendimiz'e böyle söz vermişlerdi. Fakat Medine'de Efendimiz'i koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Şimdi ise bu olay Medine dışında gerçekleşecekti. O yüzden Peygamberimiz merak ediyordu. Acaba bazıları böyle düşünürler mi? Olay Medine'nin dışında cereyan ediyor. Biz böyle bir söz vermedik. Düşman da çok güçlü. O yüzden acaba savaşmak istemeyebilirler mi? Sa'd bin Muaz anladı meseleyi. Dedi ki ya Resulallah, sen herhalde bizi kastediyorsun. Evet dedi Efendimiz. Sa'd bin Muaz dedi ki ya Resulallah, vallahi dedi, vallahi sen bizim önümüzde olduktan sonra şu denize girecek olsan hiçbirimiz geride kalmayız. Seninle beraber denize gireriz ya Resulallah. Sen bizim önümüzde olduktan sonra ya Resulallah, belki sen başka bir maksatla çıktın. Belki kervanı vurmak maksadıyla çıktın ama Allah seni şimdi başka bir tarafa yönetmek istiyor olabilir. Allah sana ne emrediyorsa bize onu emret ya Resulallah. Bizi yürüt ya Resulallah. Bizim malımızdan istediğini al, istediğini alma. Aldıkların bizi daha çok sevindirir ya Resulallah. Malımızdan aldığın bizi daha çok sevindirir. Sen önümüzde olduktan sonra biz denize bile gireriz ya Resulallah. Efendimiz bunları duyduktan sonra bu hadisin başka bir rivayetinde Sa'd bin Muaz da Mikdad'ın dediklerini demiştir. Başka bir rivayette onu da görüyoruz. Sa'd bin Muaz da aynı Mikdad'ın dediğini dedi. Ya Resulallah, biz sana İsrailoğullarının dediğini demeyeceğiz. Onlar Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. Biz savaşamayız demişlerdi. Biz öyle demeyeceğiz. Senle beraber savaşmaya hazırız ya Resulallah. Efendimiz bunun üzerine yüzü güldü. Allah'ın muradını biliyordu. Allah Azze ve Celle kervanın gitmesini takdir ediyordu. Müslümanların kervanı, kolay olan kervanı elde etmesini değil, zor olan düşman ordusunu yenmesini istiyordu. Böylece Müslümanlar cesaret kazansınlar, zor şeylere alışsınlar. Allah Azze ve Celle ne kadar güzel terbiye ediyor. Yavaş yavaş onları zor günlere hazırlıyor. Bu şekilde bir eğitimden geçiriyordu onları. Onlar 1000 kişiydiler. Hem zırhlıydılar. 600 kadarının zırhı vardı. Müslümanlardan zırh giyen neredeyse yoktu. Bir rivayette 6 kişi, bir rivayette 9 kişinin sadece zırhı vardı. 2 tane at, 70 tane deve. Halbuki onların 800 tane bineği vardı. Hiçbir şekilde eşitlik yoktu yani aralarında. Ancak Müslümanlarda disiplin vardı. Müslümanlarda kumanda birliği vardı. Müslümanlarda kuvvetli bir iman vardı. Allah'a tevekkül vardı. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabının moralini yüksek tutmak istiyordu. Onlara dedi ki: "Bakın, kervan gitti ama Mekkeliler en kıymetli adamlarını, ciğer parelerini size gönderdiler. Kervan kaçtı ama Mekkelilerin büyükleri burada, kervandan çok daha önemli. Ebu Cehiller orada, Utbeler orada, Şeybeler orada." Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem orduyu bir yere indirdi. Habbab bin Münzir geldi, dedi ki: "Ya Resulallah, orduyu niye buraya indirdin? Bu sana Allah'tan gelen bir vahiy midir? Yoksa senin kendi görüşün müdür? Bir strateji, harp stratejisi gereğince mi sen bunu böyle yaptın?" Efendimiz dedi ki: "Hayır, vahiy değil. Bu benim kendi kanaatim. Harp stratejisi olarak böyle yaptım." O zaman Habbab söz aldı, dedi ki: "Ya Resulallah, o zaman şunu söylemek istiyorum sana, burası uygun bir yer değil. Askeri açıdan burası uygun değil ya Resulallah. Orduyu şuraya götürelim. Bedir kuyularının olduğu yere götürelim. Kendimize havuzlar yapalım. Oradan su dolduralım. Diğer kuyuların da hepsini kapatalım. Su bizim elimizde olmuş olsun. Kafirlerin eline geçmemiş olsun. Bu askeri açıdan daha uygun ya Resulallah." Efendimiz olur dedi. Habbab bir komutan bile değildi. Ama Allah Resulü onun dediğini yaptı. Efendimiz istişareyi severdi. Kendinden, kendi görüşünden daha doğru olan bir görüş gördüğü zaman derhal o görüşü alırdı. İnat etmezdi. "Sen benden daha mı iyi biliyorsun?" demezdi. Bu büyüklerin halidir. Küçükler illa da benim dediğim olacaktır. Büyükler istişare yaparlar. Ve o şekilde onun dediği gibi ordunun yerini değiştirdi. Müslümanlardan bazıları o gece, bundan 1392 sene evvel, aynı bugün 13 Mart, bundan 1392 sene evvel aynı bugün Ramazan ayıydı, Ramazan'ın 17'siydi. Müslümanlardan bir kısmı, affedersiniz, gece ihtilam olmuşlardı, gece soğuktu, İhtilam olmuşlardı ve o şekilde namaz kılmak zorunda kalıyorlardı. Ve bir taraftan şeytan onlara vesvese veriyordu. "Siz hem Allah'ın askerlerini olduğunuzu söylüyorsunuz, Hazreti Peygamber'in sizinle beraber olduğunu, Allah'ın yardım edeceğini söylüyorsunuz. Ama şu anda cunup bir şekildesiniz. Yıkanacak suyunuz bile yok. Ve toz toprak içerisindesiniz. Siz kumun üzerindesiniz. Onlar toprağın üzerindeler. Onların suyu var, sizin suyunuz yok." Bu şekilde vesveseler veriyordu hem şeytan hem de insanların içindeki bir takım zayıf kimseler. Bu şekilde nefislerine uyarak böyle şeyler düşünebilirlerdi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: sizdeki bu şeytanın vesveselerini sizden uzaklaştırmak için yağmuru yağdırdık. Herkes gece uyuklarken yağmur başladı. Kalkanlarının altına sığındılar. Yağmur yağdı, her taraf su oldu. Kum sertleşti, üzerinde rahat rahat yürünür hale geldi. Kafirlerin bulunduğu bölge ise topraktı. Onlar ise çamur içerisinde kaldılar. Müslümanlar bol miktarda su elde ettiler ve onunla gusül abdesti aldılar, namaz abdesti aldılar. Namazlarını huzur içinde kıldılar ve rahatladılar ve şeytanın vesveselerinden kurtuldular. Allah'ın yardım ettiğini, edeceğini gördüler, moral buldular. Onlara böyle muamele. Hatırlayın İsrailoğullarını, Hazreti Musa'dan sonra gelen Yahudileri hatırlayın. Onlara yağmur yağdırmayı boş verin, Nehirden su bile içmeyeceksiniz denilmişti. Yahudilerin, o günün Müslümanlarının komutanı Talut idi ve Talut onlara şöyle söylüyordu. Felemme fasala Talut bil cunudi kale innallaha mubtalikum binahar. Talut düşmana doğru giderken karargâhtan ayrılır ayrılmaz savaşa doğru giderlerken dedi ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي O nehirden içenler benden değildir. Ordumdan ayrılacaklar. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي İçmeyenler bendendir. اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Ancak bir avuç miktarı içebilirsiniz. Daha fazla içenler ordumdan ayrılacaklar. Onlara böyle bir imtihan hazırlandı. Talut onlara diyordu ki sizi Allah böyle bir şekilde imtihan edecek. Nehirin suyundan içmeyeceksiniz. Halbuki nehir akıp gitmektedir ve içseler de azalacak değildir. Asker uzun yoldan gelmiştir ve daha yol gidecektir. Biraz sonra savaşa gireceklerdir. Şimdi bu şekilde bir imtihanın gereği var mıdır? Onlara sudan içmeyin demenin bir gereği var mıdır? Demek ki var ki Allah Azze ve Celle onlara böyle bir imtihan hazırladı. Eğer onlar da sahabe gibi itaatkar olsaydılar böyle bir imtihana sokulmayacaklardı. Savaştan evvel böyle bir imtihana sokuldular. İtaati öğrenmeleri için. İtaati öğrenmeleri için. Çünkü Yahudiler itaat bilmeyen bir toplumdular. Hazreti Musa'ya bile itiraz edip duruyorlardı. Hazreti Musa onlara itaat edin dediği zaman Semi'ne ve aseyne diyorlardı. Seni işittik ama sana isyan ettik. Senin dediğini yapmayacağız diyorlardı. Böyle olanlara Allah böyle bir imtihan hazırlıyordu ve nehirden içmeyeceksiniz diyordu. Ama Efendimizin talebelerine gelince, ümmet-i Muhammed'e gelince böyle bir imtihan yapılmadı. Bedir kuyularından içmeyin denilmedi. Aksine onların üzerine yağmur bile yağdırıldı. Çünkü zaten sahabe itaati biliyordu. İtaati bilenlere öyle imtihanlara gerek yoktu. İtaati biliyorlardı ve Allah Azze ve Celle onlara o yüzden rahmetiyle muamele etti. Onlara yağmur bile yağdırdı. Bu şekilde Müslümanlar rahatladılar ve Allah Azze ve Celle bu olayı Enfal suresinde uzun uzun anlatır ve buyurur ki geceleyin onlar uyukladılar. Düşmanla karşı karşıya geldikleri zaman da yine hafif bir uyuklama oldu. Bu Allah'ın bir rahmetiydi. Karşılarında düşman olmasına rağmen kendilerinden üç kat daha güçlü olan bir düşman olmasına rağmen onlar hafif ve çok tatlı bir şekilde uykuya daldılar. Bu Allah'ın rahmetiydi. İbn Mesud der ki, namazda uyuklama şeytandandır, savaşta uyuklama Allah'tandır. Allah Azze ve Celle onları rahatlatmak için onlara sekinetini indirdi. Huzur içerisindeydiler. Sanki kendileri 10.000 kişi, karşılarında 1.000 kişilik bir kuvvet var. Halbuki kendileri 313-314 kişiler, karşılarında 3 kat büyük bir kuvvet var. Ama öyle bir huzur içerisindedirler ki, Allah'ın bir rahmeti olarak Bedir'de Allah Azze ve Celle onlara sekinetini indirmek, onlara bir sükunet vermek suretiyle de onlara yardım ettim. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem herkes geceleyin bu şekilde uyuklarken Efendimiz ise Rabbine yalvarıyordu. Ebu Bekir Sıddık onun yanına gitti. Efendimiz şöyle yalvarıyordu. Ya Rabbim bana olan vaadini yerine getir. Ya Rabbi bana yardım edeceğine dair söz vermiştin. Ya Rabbi bana olan vaadini yerine getir. Eğer bugün bu orduya yardım etmezsen sana daha kıyamete kadar kulluk yapılmayacak. Ya Rabbi yardımını gönder. Ya Rabbi eğer bugün bu ordu burada mağlup olursam bunlar daha sonra Medine'ye de saldırırlar. Oradaki Müslümanları da katlederler ve İslam davasının kökünü kuruturlar. Ve ondan sonra yeryüzünde tevhid anlayışı kalmaz. Şirk dünyaya hakim olur. Ve Müslümanlar sana kulluk yapacak olan insanlar kalmaz. Ya Rabbi bugün bana yardımını gönder. O kadar ellerini kaldırmıştı ki böyle. Üzerindeki elbisesi yere düştü. Hazreti Ebu Bekir Sıddık geldi arkadan sarıldı. Ya Resulallah yeter dedi. Ya Resulallah çok yalvardın. Mutlaka Rabbin senin duanı kabul edecektir. Mutlaka yardım gönderecektir. Ve Efendimiz gözlerini açtı. Dedi ki müjdeler olsun ya Ebu Bekir. Cebrail'i görüyorum. Cebrail'i görüyorum. Ön dişleri toz içerisinde kılıcını çekmiş. Cebrail'i görüyorum. 500 melek onun emrinde. 500 melek de Mikail'in emrinde. Cebrail sağ taraftan meleike ile birlikte, Mikail de sol taraftan 500 melekle birlikte hazır bekliyorlar. Rabbim yardım gönder diye Ebu Bekir. Kur'an bu olayı anlatırken der ki iz testagisuna rabbekum. Rabbinizden yardım istiyordunuz. Festecabe lekum. Rabbiniz size cevap verdi. Duanıza icabet etti. Enni mumiddukum bi elfin minel melaiketi murdifin. Ben size 1000 melekle, ardı ardına gelen 1000 melekle size yardım edeceğim. Ardı ardına gelen 1000 melek ile elbette ki zafer Allah'tandır, meleklerden değildir. Ama ey Resulüm sizin kalbinizin mutmain olması için Allah meleklerini göndermektedir. Yoksa zafer Allah'tandır, meleklerden değildir. Ama insanlar meleklerin yardıma gelmesinden hoşlanırlar. İnsanlar melekler yardıma geldiği zaman güven duyarlar. Onun için Allah melek gönderir. İnsanın fıtratı böyle olduğu için. Allah'ın melek göndermesi insanlara moral olsun diye. Yoksa elbette ki asıl yardım Allah'tandır. Allah Azze ve Celle 1000 melekle o gün yardımını gönderdi. Allah Resulü ordusunu dizdi. Savaşa onları hazırladı. Ve savaştan evvel Araplarda bir adet vardı. Onların adetlerine göre önce her iki taraftan birkaç tane iyi savaşçı ortaya çıkar ve önce onlar savaşırlar, ondan sonra savaş başlar. Bağırdılar Mekkeliler, bağırdılar, dediler ki ya Muhammed bizim karşımıza kimi çıkaracaksın, çıkar bakalım. Onlar en kuvvetli savaşçılarını çıkardılar. Utbe'yi, Şeybe'yi, iki kardeşti bunlar ve Utbe'nin oğlu Velid, üçü çıktılar meydana. Efendimiz Ensar'dan üç kişinin çıkmasını istedi. Onları istemedi Mekke'nin müşrikleri. Biz dediler Mekkelilerle savaşmak istiyoruz. Bizim asıl düşmanımız, bizim akrabalarımız olan Mekkeliler, onlarla savaşmak istiyoruz. Efendimiz o zaman Hamza'ya emretti, Ali'ye emretti, Ubeyde'ye emretti. Üçü çıktılar ve Hazreti Hamza ile Hazreti Ali derhal rakiplerini öldürdüler ve Ubeyde bin Haris ise henüz daha öldürememişti ve yaralanmıştı. Hazreti Ali ve Hamza ona yardım ederek onun savaştığı kişiyi de öldürdüler. Ve ondan sonra savaş başladı. Allah Azze ve Celle olayı anlatırken buyuruyor ki Allah meleklerine diyordu ki ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Ben kafirlerin kalplerine ey meleklerim. Allah o işi kendi üzerine almıştır. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Sizden korkacaklar. Siz de ey melekler Müslümanların kalplerine sebat verin. Müslümanlara moral verin. Müslümanların imanlarının sağlam kalmasını sağlayın. Demek ki kafirin kalbine korku vermek Allah'ın işidir. Demek ki Müslümanların kalbine cesaret vermeyi de Allah meleklerine yaptırmaktadır. Ve vurun onların ellerine, Allah Azze ve Celle meleklerine emrediyordu. Vurun onların boyunlarının üstüne, vurun onların parmaklarına, vurun onların mafsallarına, vurun onların mafsallarına kollarını kullanamasınlar. Melaikeye verilen talimat. Ve sahabeden biri diyor ki önümde bir müşrik vardı. Onu tam yakalayacaktım, vuracaktım ki bir ses işittim. Görünmeyen bir varlık, ey Hayzum ilerle diyordu. Ve at sesi gibi bir ses yanımdan geçti ve bir kırbaç sesi işittim. Ve bir de baktım önümdeki kafir yere yıkıldı, öldüm. Melaikenin yardımı. Efendimiz'e bu olayı anlattığı zaman Allah Resulü buyurdu ki o anda gelen ve ona vuran üçüncü semanın meleklerindendi. Üçüncü semada yaşayan meleklerdendi. Ve kafirlerin hangisinin Müslümanlar tarafından öldürüldüğü, hangisinin melekler tarafından öldürüldüğünü anlamak için parmaklarının uçlarına bakıyorlardı. Yanık gibi bir şey varsa, yanık gibi ise, bir kırbaç vurulmuş gibi ise meleke tarafından öldürüldüğünü anlıyorlardı. Savaş daha başlamadan evvel Umeyr adında birisi Efendimizin konuşmasını dinliyordu. Allah Resulü buyurdu ki genişliği gökler ve yeryüzü kadar olan cennetlere koşun. Genişliği gökler ve yeryüzü kadar. Dedi ki o sahabi, ya Resulallah, cennet bu kadar büyük mü? Genişliği gökler ve yeryüzü kadar mı? Evet dedi Efendimiz. Ne kadar güzel dedi. Efendimiz dedi ki neyi kastettin? Oraya girmeyi kastettim ya Resulallah dedi. Oraya girmek istiyorum ya Resulallah. Efendimiz sen cennetliklerdensin dedi. Ve o çıkardı, hurma yiyordu. Efendimiz böyle söyleyince hurmaları attı elinden. Cennete girmek için bu hurmalar bana engel mi olacak dedi. Ve tek başına hücum etti. Şehit olana kadar savaştı. Bedir'de böyle örnekler çoktu. Abdurrahman bin Af anlatıyor. Diyor ki iki tane genç Bedir Savaşı'nın başında yanıma yaklaştılar. Dediler ki amca, Ebu Cehil kimdir? Biz daha tanımıyoruz. Ebu Cehil kime diyorlar, onu bize gösterir misin? Ne yapacaksınız yeğenim dedim. Onunla savaşacağız ve onu öldüreceğiz. Onu öldürmek için ant içtik dediler. Gösterdim diyor onlara. Ebu Cehil işte şudur dedim. Onun üzerine bir şahin gibi gittiler ve onu katlettiler. daha gençlerdi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi de öyle. Daha yaşı 14, 15, 16. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki, kardeşim savaşa gizli olarak katıldı. Efendimiz çocuklara müsaade etmez diye, onu tahmin ettikleri için savaşa gizli olarak katılıyordu. Kılıcı bile taşıyamıyordu ama savaşmak istiyordu. Ben dedim ki ona, kardeşim sen daha küçüksün ve Allah Resulü sana izin vermeyebilir. Yalvardı, yakardı, ben şehit olmak istiyorum dedi. Şehit olmak istiyordu ve Sa'd bin Ebi Vakkas der ki, kılıcını bile ben taşıyordum, taşıyamıyordu ve Bedir'de şehit oldum. Bedir'de buna benzer nice örnekler. Allah Resulü onları böyle terbiye etmişti. Onların hedefi ahiret idi, dünya değildi. Onların gayesi Allah rızası idi. Halid bin Velid ne diyor? Halid bin Velid radıyallahu anh diyor ki, sizin düşmanlara şöyle mesaj gönderiyordu. Düşman komutanına şöyle mesaj gönderiyordu. Senin ordun dünyayı ne kadar seviyorsa, senin askerin şarabı ne kadar seviyorsa, benim ordum o kadar ölümü sever. Senin askerin dünyayı seviyor, senin askerin şarabı seviyor. Şunu bil ki benim askerim ölümü sever. Dolayısıyla benim askerimin karşısında duramazsın. Halid bin Velid'in ifadelerinden anlıyoruz ki sahabede böyle bir ahlak, böyle bir iman, böyle bir eğitim. Onların ne kadar sağlam eğitildiklerini görüyoruz. Bu şekilde savaş başladı ve savaşın başlangıcında Kur'an-ı Kerim Enfal suresinde olayı anlatırken buyuruyor ki, sizin gözlerinizde onları az gösteriyorduk, onların gözlerinde de sizi az gösteriyorduk. Bu Allah'ın bir rahmetiydi. Müslümanlar kafirleri az görüyorlardı, moralleri bozulmasın diye. Hatta bir sahabi diğerine soruyordu, bunlar kaç kişidir? 70 kişi kadar görünüyorlar dedi diğeri. O da hayır, bence 100 kişi kadar varlar diyordu. Halbuki düşman 1000 kişiydi. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların gözünde kafirleri azalttı. Kafirlerin gözünde de Müslümanları azalttı. Savaşın başlangıcında. Ama savaşın ortasında ise Müslümanlar yine onları az görmeye devam ediyorlardı. Ama kafirler Müslümanları çok görmeye başladılar. Kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. Bu kısmını Ali İmran suresinde görebilirsiniz. Savaşın başlangıcında her iki tarafın da savaşmasını istediği için, Allah kafirleri mağlup etmek istediği için her iki tarafın da birbirini az görmesini sağlıyor ve bu şekilde savaş başlıyor. Ama savaş başladıktan sonra Müslümanlar onları yine az görmeye devam ediyor. Ama kafirler Müslümanları kendilerinin iki katı, yani 2000 kişi olarak görüyorlardı. Ve şok oluyorlardı. Bunlar azıcık değiller miydi? Bunlar 50-60 kişi kadar değiller miydi? Bunlar 100 kişi kadar değiller miydi? Şimdi bunlar nereden geldi? 2000 kişi gibi görünüyorlardı. Allah Azze ve Celle savaşın olmasını istemişti. O yüzden savaşın başında az gösteriyordu. Ama savaş başladıktan sonra kafirin moralini bozmak için onların iki katı gibi gösteriyordu. Bu da Bedir'de Allah'ın yardımlarından bir yardımdı. Hem 1000 melek ile yardım etti, hem yağmur ile yardım etti, hem onlara uyuklama vermek suretiyle yardım etti. Hem onları kafirlerin gözünde iki katı gibi, savaş başladıktan sonra Müslümanları 2000 kişi gibi göstermek suretiyle yardım etti. Allah yardım etmek isterse eder. Hiç kimse de bunu durduramaz. Eğer Allah bir görev verdiyse, eğer Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e zafer vermek istiyorsa, Müslümanlara zafer vermek istiyorsa, zaferin vakti saati geldiyse, artık Müslümanların devlet olma zamanı geldiyse, artık bütün kabilelerin Müslümanlardan korkma zamanı geldiyse, onların Müslümanlarla anlaşmalar yapması için korkmaları gerekiyorsa, zamanı geldiyse Allah böyle yardım edecektir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle çeşit çeşit yardımlar gönderdi. Hiç aklınıza gelir mi böyle yardımlar? Belki aklımıza sadece meleke ile olan yardım gelir. Ama Allah'ın yardımının çeşitleri ne kadar da çoktur. Bazı rivayetlerde Hazreti Musa'nın annesi Hazreti Musa'ya hamile olduğu zaman Firavun o sene doğacak olan erkek çocuklarını hepsini öldürün diye talimat vermişti. O yüzden Hazreti Musa'nın öldürülmemesi için Allah Hazreti Musa'nın annesinin karnının büyümemesini takdir etmişti. Rivayetlerden öğreniyoruz. Hazreti Musa'yı korumak için Allah Azze ve Celle anasının karnının büyümemesini takdir etti ve anasının hamile olduğunu anlayamadılar. Demek ki Allah bir hareketi korumak isterse çeşit çeşit yöntemlerle koruyabilir ve korumuştur. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e Bedir zaferini nasip etti. Onlardan 70 kişi öldürüldü. 70 kadar da esir alındı. Müslümanlardan da 10-15 kişi kadar şehit verildi. Ve büyük bir ganimet de aldılar. Fakat ilk savaşlarıydı. Ganimetle ilgili hükümleri bilmiyorlardı. Daha doğrusu henüz hüküm gelmemişti. Tartıştılar. Ganimetleri toplamış olanlar, Bedir'in aslanları, Mehmet Akif'in ifadesiyle Bedir'in aslanları, Hazreti Peygamber'in talebeleri, buna rağmen orada bir ganimet tartışması oldu. Çünkü henüz daha bilmiyorlardı. Böyle durumlarda nasıl davranacaklarını bilmiyorlardı. O yüzden tartıştılar. Üç kısma ayrıldılar. Bir kısmı ganimetleri toplayanlar. Onlar ganimetleri biz topladık, ganimetler bizimdir diyordu. Bir kısmı ise düşmanı kovalamışlardı. Onlar da biz de düşmanı kovaladık, o halde ganimetler bizim olmalı diyordu. Bir kısmı ise Peygamberimizin etrafında koruma görevi yapıyorlardı. En tehlikeli yerde savaştık dediler. En tehlikeli yerde. Çünkü düşman peygamberi öldürmek istiyordu. Onu öldürürse Müslümanların morali bozulacak ve belki de savaşı kaybedecekler. O yüzden düşman Hazreti Peygamber'in peşindeydi. Onun etrafındaki Müslümanlar en zor yerde savaşıyorlardı dolayısıyla. Onlar da dediler ki asıl ganimet bizim olmalı. Çünkü biz en tehlikeli yerde savaştık. Onlar böyle tartıştılar. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin ilk ayetinde bu olayı bize anlatırken buyuruyor ki yes'elûneke anil enfal. Sana enfalden soruyorlar. Ganimetlerden soruyorlar. Enfal kelimesini şimdilik ganimetler olarak tercüme edelim. Asıl manası o değildir. Asıl manası o değildir. Enfal aslında fazladan olan demektir. Nafile kelimesini bilirsiniz. Enfal o kelimeden gelmektedir. Ve nafile namaz, yani farz olmayan, vacip olmayan, fazladan kıldığınız namaz demektir. Allah Azze ve Celle ganimetlere enfal kelimesini kullandı. Ganaim demedi, ganimetler diyebilirdi ama demedi, enfal dedi. Şu mesajı vermek istedi. Ey müminler, bu sizin ganimetler, bu ganimet sevdanız nedir? Siz Allah için savaşmadınız mı? Siz cennet için savaşmadınız mı? Allah'ın rızasını kazandınız, cennetini kazandınız. Bu ganimet nedir? Ganimet fazladan olandır. Siz bunun için mi savaştınız? Bu fazladan olandır. O halde bunu istemeyin. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana enfalden, ganimetlerden soruyorlar. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Sizin değildir. Siz Allah için savaşmadınız mı? Cennet için savaşmadınız mı? Dolayısıyla ganimetler sizin değildir. O enfaldir, fazladandır ve böyle bir hakkınız yoktur. Allah Azze ve Celle onlara teslimiyeti öğretmek istedi. Teslimiyet gösterdi Müslümanlar. İtiraz etmediler. Biz savaştık, nasıl olur da bizim olmaz demediler. Allah ve Resulü öyle buyuruyorsa öyledir dediler. İtaat ettiler. Semi'na ve ata'na dediler. Sonra ayet geldi. Aynı sure içerisinde 40 ayet sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki ganimetlerin 5'te 1'i Allah'ın Resulünün, onun akrabalarının, fakirlerin, yolcularındır. Geri kalan 5'te 4'ü ise savaşa katılan mücahitlerindir. Madem ki Allah Azze ve Celle 5'te 4'ünü savaşa katılanlara verecekti, o zaman neden başında vermedi? Neden böyle bir olayın olmasını istedi? Neden ganimetler sadece Allah'ın ve Resulünündür dedi? Madem ki daha sonra 5'te 4'ünü verdi, o zaman neden bunu baştayken vermedi? Çünkü Allah Müslümanları yükseltmek istiyordu. Allah'ın daima muradı budur. İmtihanlara sokar ve kullarının yükselmesini ister. Tıpkı Miraç olayındaki gibi. Miraç'ta da 50 vakit namazı emretti. Peygamberimiz kabul etti ama sonra Hazreti Musa'nın yönlendirmesiyle azaltılması için ricada bulundu, Allah'a yalvardı. Ama önce kabul etti. Böylece teslimiyet gösterdi. Teslimiyet gösterdikten sonra Allah Azze ve Celle hükmü hafifletmektedir. Demek ki bu Allah'ın sünneti. Önce teslimiyet göstereceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Ganimetler Allah'ındır, Resulünündür. Bizim ganimet diye bir sevdamız yoktur. Diyeceksiniz, kabul edeceksiniz. Ondan sonra Allah sizin bu itaatinizden, teslimiyetinizden ötürü size 5'te 4'ünü yine verecek. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi. Hazreti İbrahim'e oğlun İsmail'i kes dedi. O teslimiyet gösterdi. Teslimiyet gösterdi. İskale lehu rabbuhu eslim. Rabbi İbrahim'e demişti ki teslim ol ey İbrahim. Kale eslemtu li rabbil alemin. Dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. Teslim olduktan sonra ne oldu? Teslimiyet gösterdikten sonra Allah Azze ve Celle Hazreti İsmail'in kesilmesine müsaade etti mi? Hayır, etmedi. Koç gönderdi, al bunu kes dedi. Ey İbrahim, imtihanı tamamladın. İmtihanı geçtin. Allah'ın maksadı seni yükseltmekti. Senin teslimiyet göstermen idi. O gerçekleşti. Artık oğlunu kesmene gerek yok. Demek ki Rabbin sana emrederse oğlunu bile kesebilecek kadar Allah'a teslimiyet göstermiş olduğunu ispat ettin. Melekler böylelerini gördükleri zaman hayret ediyorlar. Allah Azze ve Celle böyle kullarıyla meleklerine karşı övünmektedir. Ey kullarım, ey meleklerim, siz insanı yarattığım zaman neden yaratıyorsun demiştiniz. Neden kan dökecek, fitne çıkartacak insan denen varlığı neden yaratmak istiyorsun demiştiniz ya. Ben de size o zaman demiştim, İnni a'lemu ma la ta'lemun, bilmediklerinizi bilirim. Hepsi sizin dediğiniz gibi olmayacak. Kan dökmeyecek, fitne çıkartmayacak. Hepsi hırsız, haksız, namussuz olmayacak. Onların içerisinden böyleleri de olacak. Benim böyle kullarım da olacak. Ben size o zaman demiştim, İnni a'lemu ma la ta'lemun, ben sizin bilmediklerinizi bilirim ey kullarım. Ey meleklerim, siz benim kadar bilemezsiniz. İşte benim böyle kullarım da var. Allah Azze ve Celle Bedir'de Müslümanlara çok şeyler öğretti. Ganimet için savaşmayacaklarını öğretti. Hatta Peygamberimiz buyuruyor ki, benden evvelki peygamberlere ganimet helal değildi, bana helal kılındı. Çünkü Müslümanların ganimet için savaşmaları doğru olmazdı. Onun için Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlere ganimetleri haram kılmıştı. Bu ümmete helal kıldı. Ama ganimet için savaşmak yine haramdır. Şan şöhret için savaşmak yine haramdır. Böyleleri Allah yolunda sayılmayacaklardır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem esirlerle ilgili de istişare yapıyordu. Efendimiz her an istişare yapıyordu. Ebu Bekir'e sordu, Ömer'e sordu, Abdullah bin Revaha'ya sordu ve onların görüşlerini aldı. Ebu Bekir Sıddık dedi ki, ya Resulallah, bunlar bizim akrabalarımız. Bu aldığımız esirler bizim akrabalarımız. Bunlardan fidye alalım. Hem Müslümanlar biraz güçlenmiş olurlar. Bunların ailelerinden fidye alalım. Hem de belki bunlar ıslah olur, belki ileride iman ederler. Efendimiz Ömer'e sordu. Ömer dedi ki, ben böyle düşünmüyorum ya Resulallah. Her birimize kendi akrabamızı teslim et. Bana kendi akrabamı, Ali'ye kendi akrabasını, Hamza'ya kendi akrabasını, herkese kendi akrabasını ver, biz onları öldürelim ya Resulallah. Dünya alem bilsin ki akrabamız olsa bile kafirlere karşı kalbimizde bir sevgi yoktur. Allah da bunu böyle bilsin, insanlar da böyle bilsin. Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'ın dediğini yaptı. Ona dedi ki, ya Ebu Bekir, sen İbrahim'e benziyorsun, Hazreti İbrahim'e, ve sen Hazreti İsa'ya benziyorsun. Ey Ömer, sen de Musa'ya benziyorsun, Nuh'a benziyorsun. Ve Ebu Bekir Sıddık'ın dediğini yaptı. Fakat ertesi gün ağlıyorlardı. Peygamberimiz ve Ebu Bekir Sıddık. Hazreti Ömer geldi, dedi, ya Resulallah, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Efendimiz ağlıyordu. Ömer'in sorusu üzerine dedi ki, ya Ömer, Allah Azze ve Celle bize kızdı. Allah Azze ve Celle, eğer Allah'ın geçmiş bir hükmü olmasaydı size zaten ganimetleri helal kılacak olmasaydı size azap dokunurdu. Zaten size Allah helal kılacaktı. O yüzden azaptan kurtuldunuz. Nasıl olur da ganimet peşine düşersiniz? Nasıl olur da mal kazanmak istersiniz? O köle, o esirleri para karşılığında verip bu sayede zengin olmayı nasıl düşünürsünüz? Hiçbir peygambere bu yakışmaz. Yeryüzünde bütün gücü kuvveti eline almadıkça hiçbir peygambere bu yakışmaz. Allah Azze ve Celle'nin bu ikazıyla peygamberimiz ağlıyordu. Anlaşıldı ki Hazreti Ömer'in görüşü daha doğruydu. Evet, Hazreti Ömer'in ganimet almayalım görüşü, fidye almayalım görüşünü Allah Azze ve Celle tasdik ediyordu. Öldürme görüşünü değil, ganimet almayalım ya Resulallah. Ganimet peşinde koşan insanlara dönüşmeyelim ya Resulallah. Para peşinde olan insanlar olmayalım. Eğer Allah Azze ve Celle o esirlerin öldürülmesini isteseydi peygamberine bunu emredebilirdi. Onların hepsini öldürün diyebilirdi. Allah'ın ikazı onları neden öldürmediniz değil. Allah Azze ve Celle'nin ikazı neden ganimet düşündünüz? Neden fidye almayı düşündünüz? Bu size yakışmadı. Ganimet almak sizin işiniz değil. Evet, Allah ganimeti helal kıldı ama Allah Azze ve Celle Müslümanların ganimet peşinde koşmasına da razı değildir. Kıymetli kardeşlerim, Bedir Savaşı'ndan çıkaracağımız elbette ki birçok sonuçlar var. Fakat ikindi namazını hesaba katarak konuyu ben tamamlamak istiyorum. Bu olaydan şunu anlıyoruz. Demek ki Hazreti Peygamber o izlemiş olduğu nebevi metot ile Mekke'de sahabesini taş gibi eğitmişti. Hazreti Peygamber Ebu Bekirleri, Ömerleri sağlam yetiştirmişti. Bunlar hiçbir şeyden korkmayan insanlar durumuna gelmişlerdi. Peygamberimiz hiçbir zaman taviz vermedi, eğilip bükülmedi. Ve o metot ile demek ki zafere ulaşılırmış. Bugün nice Müslümanlar eğilip bükülme taraftarı. Nice Müslümanlar renkten renge girme taraftarı. Nice Müslümanlar dinde olmayan tavizler veriyorlar. Ve bugün böyle gerekir diyorlar. Zafere gidebilmek için böyle gerekir diyorlar. Halbuki öyle değil. Bu gerçek değil. Peygamberimiz taviz vermedi. Peygamberimiz dik durdu. Peygamberimiz yalan söyleyerek insanları kandırmadı. Onların başına geçmeye çalışmadı. Onların kralı olmaya çalışmadı. Davasını saklamadı. Dininden tavizler vermek suretiyle onların kralı olmaya çalışmadı. Buna rağmen zafer verildi mi, verilmedi mi? Yalan söylemedi. Tevhidi söyleyerek davasını başlattı. La ilahe illallah diyerek davayı ortaya koydu. Yalan söylemedi, eğilip bükülmedi. Bu kalemun gibi renkten renge girmedi. Bugün nice Müslümanların yaptığını yapmadı. Bugün Müslümanlar bunları yapıyorlar ve bugün böyle gerekir diyorlar. Senin peygamberine Allah bunları yapmadığı halde, dik durduğu halde zafer verdi mi, vermedi mi? Bedir sadece bir zafer değildir. Bedir zaferlerin başlangıcıdır. Nasıl ki Mekke'nin fethi sadece bir toprak parçasının fethinden ibaret değildir. Mekke'nin fethi fetihlerin başlangıcıdır. Ondan sonra çok fetihler yapıldı. İstanbul'a kadar da gelindi. o nasıl ki bir fetihten ibaret değil, aynı şekilde Bedir sadece bir zaferden ibaret değil, zaferlerin başlangıcıdır, ilk adımıdır. Ve Hazreti Peygamber sağlam insanlar yetiştirdi. Demek ki böyle insanlar yetiştirilmiş olmasaydı bu zafer de nasip olmayacaktı. O halde Müslümanlar sağlam bir eğitime muhtaçtırlar. Ilımlı İslam anlayışını bırakmak zorundadırlar. Aşırı İslam anlayışı da İslam değil. Tebliğ bile etmediği insanları öldürmek de İslam değil. Ilımlı İslam da İslam değil. Hazreti Peygamber hem sağlam bir nesil yetiştirdi, yeri geldiği zaman savaş yapabilecek sağlam bir nesil, hem de Allah ile irtibatı güçlü olan, Rabbini zikreden sağlam bir nesil. Bir taraftan yukarıya doğru yükselen, bir taraftan da aşağıya doğru kök salan bir ağaç gibi. Onlar bir taraftan ilim sahibi yaptı, onlar bir taraftan Kur'an'ı öğreniyorlardı, bir taraftan böyle bir eğitim, diğer taraftan da manevi bir eğitim, yerin altına doğru kök salıyorlardı. Rableriyle irtibatları güçlü olan bir nesil meydana getiriyordu. Rabbi ile irtibatı güçlendirilmiş insanlar işte böyle zamanlarda dik durabildiler. Allah Azze ve Celle daha sonraki nesiller böyle olamayacakları için onların yükünü hafifletti. Daha sonraki nesillere buyuruldu ki, önce sahabeye denmişti ki, sizden 100 kişi onlardan 1000 kişiye galip gelir. Siz 100 kişi olsanız, onlar 1000 kişi olsa, siz biiznillah onlara galip gelebilirsiniz. Yani 100 kişiye karşı 1000 kişi olsa savaştan kaçamazsınız. Sonra hüküm hafifletildi ve buyuruldu ki, sizden 100 kişi onlardan 200 kişiye galip gelir. Çünkü içinizden bazıları zayıf. Eğer güçlü bir imana sahip olsaydınız, sizden 100 kişi onlardan 1000 kişiye galip gelirdi. Bedir ehli işte böyleydi. Bedir ehli hakkında Cebrail aleyhisselam ile Efendimiz konuşuyor. Cebrail'e soruyordu. Efendimiz'e Cebrail soruyordu. Dedi ki, ya Resulallah, Bedir'e katılanlar sizin gözünüzde nasıldırlar? Bedir ehli sizin gözünüzde nasıldır? Efendimiz dedi ki, en kıymetlilerimiz onlardır. Cebrail dedi ki, bizim içimizde de meleklerin içerisinde en kıymetli olanlar Bedir'de bulunan meleklerdir ya Resulallah. Bedir'e katılan melekler bile kıymetliydi yani. Çünkü Bedir'de hiç münafık yoktu. Uhud'da münafık vardı, Hendek'te münafık vardı, ama Bedir'de hiç münafık yoktu. Onun için Bedir ehli kıymetliydi. Kendilerinden kaç kat daha kuvvetli olanlara karşı hiç gözlerini kırpmadan savaşı göze alabilmişlerdi. Bugün sağlam nesillere ihtiyacımız var. Bugün cemaatler süt çocukları yetiştirmemeli. Sadece namazını kılan, orucunu tutan, edepli, kibar süt çocukları yetiştirmemeli. Müslümanlar bir taraftan edepli, sağlam bir imana sahip, ahlak sahibi, ibadet insanı, bir taraftan da cihat edebilecek, mücahit olabilecek sağlam nesiller yetiştirmeli. Radikal değil, Rabbaniler yetiştirmeliyiz. radikal Rabbani olmayabilir. Her Rabbani aynı zamanda radikaldir. Ama her radikal Rabbani değildir. Rabbaniler yetiştirmeliyiz. İman insanı, ibadet insanı, ahlak insanı ve aynı zamanda peygamberi metodu takip eden, peygamberine inanan, bu metotla biz hedefe varabiliriz diyen, Allah'ın kitabında göstermiş olduğu yolu takip eden, Allah Azze ve Celle peygamberimize ilk zamanlarda demişti ki, şöyle davran, şöyle davranma. Veddu lev tuthin feyuthinun. İstediler ki sen yumuşak olasın, alttan alasın. Onların istediği bu. Senin ılımlı Müslüman olman. Bunu istiyorlar ey Resulüm. Feyuthinun. O zaman onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Fela tuti'il mukezzibin. O kafirlere itaat etme. Ilımlı Müslüman olmam. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. De ki ey kafirler, tapmam taptıklarınıza. Sizin itaat ettiklerinize itaat etmem. Sizin kabul ettiklerinizi kabul etmem. Lekum dinukum veliye din. Dininiz size, dinim de bana. Allah o hareketi bu şekilde yönlendirdi ve sağlamlaştırdı. Sadece kitap okumakla insan sağlamlaşmaz. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkacaksınız. Beşeri ideolojileri reddedeceksiniz. İnsan mahsulü fikirleri kabul etmeyeceksiniz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyeceksiniz. Ve size engeller çıkaracaklar. Tehditlerde bulunacaklar ve siz buna rağmen devam edeceksiniz ve bu şekilde sağlamlaşacaksınız. Sadece kitap okumakla sağlamlaşamazsınız. Peygamberi bir metot izlemedikçe sağlam bir nesil meydana gelmez. Peygamberi eğitim metodu, peygamberi hareket metodu. Bu izlenmediği müddetçe ne Ebu Bekir yetiştirebiliriz ne Ömer. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Bedr'in aslanlarının yetişmesinde o hareket metodu ve o eğitim metodunun önemi büyüktür. Dolayısıyla Bedir zaferini konuştuğumuz şu günde herkes Hazreti Peygamber'in ve geçmiş peygamberlerin metodunu öğrenmek zorunda. Bedir'in aslanları nasıl bir eğitimle o hale geldiler öğrenmek zorunda ve eğitim metodundaki hataları değiştirmek zorunda. Hareket metodundaki yanlışlarını değiştirmek zorunda. Bedir'den bunları anlamadıkça sadece tarihi bir bilgi sahibi olmuş oluruz. Ben tarihi anlatmak için konuşmadım. Siz de Bedir olayının, zaferinin nasıl olduğunu anlamak için dinlemediniz. Bedir'den çıkarılması gereken sonuçları çıkarmalıyız. Aksi halde sadece tarihi bilgimiz olmuş olur. Bugün de Bedir'in aslanlarını yetiştirmek zorundayız. Bugün de bunu gerçekleştirmek mümkün ve bugün eğer bunu başaramazsak İslam medeniyetini de hiçbir zaman göremeyeceğiz. Bedir'in aslanları gibi yetiştiremezsek, yeni nesiller meydana getiremezsek hiçbir zaman yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini göremeyeceğiz. Allah Azze ve Celle Bedir'in aslanları gibi eğitilebilmeyi nasip eylesin. Yeni nesiller meydana getirebilmeyi nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.